Tekrar merhaba, herkes buradayız. Hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısında söylediği sözlerden yola çıktık ve Türkiye'de artık aşılama politikası ile ilgili yayın arasında bazıları yazmış gördüm. Hani çok ergence bir başlık falan. Hayır değil, terbiyesizlik asla değil. Yapılan terbiyesizlik ama bunun böyle adlandırılması değil. Bizim sağlık sistemimizin, aşılama sistemimizin bundan sonraki adı aşı sistemimiz bulursak Ekim'e olarak adlandırılabilir. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Bu arada yayın arasında hemen bir düzeltme geldi. Karacaahmet'in girişinde her nefis ölümü tadacaktır yazıyor demiştim. Hayır, Zincirlikuyu'daymış, sağ olsun. Çok sevgili bir izleyicimiz yollamış hemen, abi düzeltelim onu diye. Doğru eksik kalmasın. Hata yaptık madem, düzeltmek de elbette boynumuzun borcu. Şimdi aşağıdan siz Periskop'tan yayını paylaşın. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Herkes çağıralım, hep beraber oturalım, konuşalım gazetelerde ne var. Şimdi gazetelerde dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamayı biz hepimiz farklı dinlemişiz. Öncelikle iktidar gazetelerinden onu görüyorsunuz. Yani onlar o açıklamanın içinden muhteşem şeyler çıkartmışlar. Nereleriyle çıkarttılar çok bir fikrim yok ama hani dinlediğini anlayan bir insan olduğunu düşünüyorum. İlkinde anlamasam ikincisinde mutlaka anlayacağımı düşünüyorum. Ve ben o konuşmayı 3 kez izledim. Üçünde de hayatımda duyduğum en boş, bir an evvel bir şey söyleyip kaçmak zorundayım konuşması. Başka türlü adlandırılamaz. İçi tamamen boş ve tamamen saçma. Resmen yalan söyleniyor. 15 gün önce ne söylediğini unutmuşuz gibi davranıyor Sağlık Bakanı. 15 gün önce Nisan en geç Mayıs ayında Türkiye'de aşılanması gereken nüfusun tamamının 105 milyon doz aşıyla aşılanacağını söyleyen insan sonbahardan önce 50 milyon doz aşı bulursak iyi diyor. Sanki bulmak bizim sorunumuzmuş gibi, biz yapacakmışız gibi bunu ve kimsenin umurunda değil. Bugün muhalefetin falan işi gücü bırakıp hakikaten bu işe yığılması lazım. Ama tam bu sözlerle, öyle yumuşak ifadelerle falan değil. Sen bizle kafa mı yapıyorsun, o koltukta niye oturuyorsun diyerek sorması lazım bunu. Bunun başka çaresi yok, gerçekten yok. Ölüyoruz ya, daha ciddi bir durum olabilir mi arkadaşlar? Daha ciddi bir şey düşünebiliyor musunuz hayatta? Bahsettiğimiz bütün haklar var ya, hepsi yaşarsanız geçerli. Yaşamazsanız bu hakların hiçbirinin bir önemi yok. Gerçekten yok. Yani demokrasi içinde yaşamışsın, totaliter bir rejim, hiçbirinin bir önemi yok öldükten sonra. Sana ne? Toprağın altındaki nem durumu bile ilgilendirmeyecek seni. Sen yoksun. Hayyam hep diyor yani, ben varsam var dünya, ben yok o da yok diye. Dünya yok ki. E o zaman yaşamamız gerekiyorsa adam suratımıza baka baka kafa yapıyor bizimle ya. Soru almıyor. Bak çünkü soruyu çok iyi biliyor. İstifa etmeyecek misiniz, utanmıyor musunuz denileceğini biliyor. Artık Türkiye'de burada çünkü. Burada, herkes burada. Hani en ödleyi bile soracak o soruyu. Kaçınılmaz. Geldi çünkü. Bak aşı yok ortada. Ve bugün saat 3'te. Ha şimdi tam onu söyleyecektim. -23.16 Rumuzlu izleyeceğiz. Bugün saat 3'te. Yani yaklaşık kabaca 4,5 saat sonra yeni ekonomi programımız açıklanacak. Yani bir şey bekleyen var mı yeni ekonomi programında? Amerika Birleşik Devletleri dün Başkan Biden tarafından kabul edilen program karşılığında insanlara binlerce dolarlık nakdi yardımda bulunma kararı verdi. Ya biz, ortada kimse yok. Bak bu ülkede sahne sanatçıları ölüyor, performans sanatçıları ölüyor, sağlık çalışanları takır takır ölüyor, esnaf geberdi zaten, dükkanlar kapandı, daha biz bunu aşmadık. Bak şunu düşünmüyor hiç kimse. Hiç kimse şunu düşünmüyor. Diyelim ki Sağlık Bakanı'nın dediği oldu. Tamam. Bizim hiçbir dahilimiz yok. Bizim dışımızda biri oldu. Ve çok acıdı bize. Çok acıdı. Lan yazık, bunların parası da. Ver lan 105 milyon doz aşıyı dedi. Tamam mı? Verdi bize. Ertesi gün geldi. Bak ertesi gün geldi aşı. Ve bizim sağlık çalışanlarımız gecesini gündüzüne kattı. 25 gün içinde herkese çaktı aşıyı. Arada da bu arada biz şey yaptık, 14 gün dolanlar, yani 25 günde tamamladık, 14 günde çaktık, bir 25 daha yaptık. Toplamda işte 2,5 ayda biz aşılamayı da bitirdik. Ve her şey yolunda, cam gibiyiz hepimiz, tamam mı? Dükkanları açtık. Ticaret nasıl kendine gelecek? Bir söyler misin bana? İnsanlar birikmiş borçlarını, prim borçlarını, malzeme borçlarını, bunları nasıl ödeyecekler? Daha bunlar hani turbun büyüğü heybede dururken, daha bunları konuşmamışken yaşamayı konuşuyoruz ya. Ve adam karşımıza çıkıyor, kamera karşısına çıkıyor, abarak gubarak bir şey anlatıyor, saçma sapan cümleler kuruyor, basıyor gidiyor. Elimizde kalan ne? Tedbirli olalım. Biz niye tedbirli olalım ya? Söylesene partine. Söylesene. Kongre yapmayın desene. Diyebiliyorsan. Diyemiyorsan niye oturuyorsun orada? Bilim kurulu üyeleri siz ne yaparsınız? Hakikaten çok merak ediyorum ben ya. Ne yapıyorsunuz? Hani bilimin namusunu korumaksa eğer, bilimin namusunu koruduğunuz falan da yok. Hiçbir şey yapmıyorsunuz çünkü kardeşim. Bak niye biliyor musun? İyi hekimler olabilirsiniz, iyi insanlar olabilirsiniz. Amenna. Ya sizi sallayan kimse yok. En azından mesleki onurunuzu savunun ve deyin ki ya yokum kardeşim ben. Böyle iş mi olur? Ya bu kadar mı zor? Bu kadar mı verdiğiniz her şeyinizi? Bu kadar mı ağır geliyor gerçekten? İnsanlar ölüyor bak. Hekimler ölüyor, sağlık çalışanları ölüyor, eczacılar, ambulans şoförleri, hastane idare personeli takır takır ölüyor insanlar. Ya bir şey yapın. Allah rızası için bir şey yapın ya. Yani sıradan bir yurttaş olarak bana mı kalması lazım bunun? Bu söylenecekleri. Vallahi yani böyle büyük bir rezaletin içinde gazetelerde ne var? Bakalım hani gönlünüz olsun diye bakalım. Yoksa bakılacak hiçbir şey yok, onu söyleyeyim de size. Sabahtan beri kendimle mücadele ediyorum. Hayır, Hürriyet gazetesi okumayacağım. Aslında böyle açıp çok ağır hakaret edip kapatmayı hak ediyor ama gerçekten değmez ya. Gerçekten bu kadar banallik olmaz yani. Bu kadar utanmazlık, ağırlanmazlık. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti demokrasi çöküyor. 2021 raporuna göre Türkiye otoriterleşmeye doğru en hızlı yol alan ilk 10 ülke arasında. Erdoğan'ın açıkladığı insan hakları eylem planıyla yıldızlara erişeceği iddia edilen Türkiye'de demokrasinin ağır tahribata uğradığını gösteren bir rapor yayınlandı. İsveç merkezli Videm Enstitüsü. Bu demokrasinin türleri üzerinde çalışan bir enstitü ama ve aynı zamanda Roma rakamıyla da 5'i sembolize eden demokrasinin ayrılmaz 5 koşulunu da ifade ediyor. İsveç'te bir enstitü burası. 2021 demokrasi raporuna göre Türkiye, Polonya ve Macaristan'dan sonra en fazla otoriterleşen ülke oldu. Medya ve STK'lara baskı, kutuplaştırma, kriminalize etme, muhaliflere saygı gösterilmemesi. Saygı gösterilmemesi mi? Ya muhalif ve saygın kelimelerinin aynı cümlede geçmesi bizim için rüya gibi ya. Yok yani o Polonya ve Macaristan'da olabilir de bizde yok öyle bir şey. Yanlış yönlendirici bilgi yayma otoriterleşmeye dönüş adımları olarak gösterildi. 179 ülkenin değerlendirildiği Liberal Demokrasi Endeks listesinde 149. sırada olan Türkiye, Kongo ve Ruanda'nın arasında yer aldı. Birini geçtik. Kongo'yu mu Ruanda'yı mı? Hayır, ona göre sevineceğiz çünkü. Kongo'yu... Ben Ruanda'yı geçelim derim. İnşallah geçmişizdir. İşte demin bak hop biri yazdı gitti. Tarım Bakanı sanki bugüne kadar bir iş yapmış gibi çıkıp diyor ki bizim aslında müthiş bir dünya liderimiz var, muhalefet yüzünden görünmüyor. Ne? Bizim. Hangi ülkeden söz ediyor ki? Var mı bilen? Biz, ya bizimki değil, bilmiyorum sizinkinde. Zıpla diyen kadına gözaltı. Al bak sana dünya lideri. 8 Mart'ta Taksim'de feminist gece yürüyüşüne katılan 18 kadın hakkında Cumhurbaşkanı'nın hakaretten gözaltı çıkarıldı. Suçlama gerekçesi olarak Tayyip kaç kadınlar geliyor ve zıpla zıpla zıplamayan Tayyip'te sloganları gösterildi. Ya kardeşim gözünüzü seveyim yapmayın ya. Ya bütün dünyaya komik oluyoruz, ne olur yapmayın ya. Ya bir yandan insan hakları eylem planı deyip çıkartıyorsun. Bir yandan bu bak yani tamam beni sevme ama gözünü seveyim böyle saçmalama ya. Ondan sonra soruşturma iddianame çıkabilecek halde değil. Ne yazıyorsun? Yüzleri maskeli. Ne demek o? Tanıyamadık yani. Oğlum tanıyamadıysan polis ne yapsın lan? Biz tanıyamadık ama şuradan bir grup al. Gerekçe zıplıyordu bunlar. Ya yapmayın gözünüzü seveyim. Artık bütün dünyada şamar oğlanına döndük ya. Yani hakikaten yapmayın. Artık utanmanız olsun bir parça. Tek kişilik üniversite. Hocayı tanıyorsunuz. Nihat Hatipoğlu. Gönlümüzü yerleyen insan. Müthiş insan biliyorsunuz. Hocam, ağzımı çalkalarken bir yudum su kaçtı, orucum bozulur mu? Bozulmaz. Diyerek adam milyonlarca dolar para kazandı. Müthiş bir adam. Sonra da Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü oldu. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi rektörü. Nihat Hatipoğlu'nun 4 fakültenin de dekanlığını yaptığı ortaya çıktı. Ve gözünüze battı bu. Ve bu gözünüze battı. İflah olmazsınız siz. tıp, güzel sanatlar, mimarlık ve iktisat fakültelerinin Hatipoğlu'na bağlı olduğu kurumda 9 kişilik yönetim kurulu sadece 3 kişiden oluşuyor. E hocam yönetim kurulunda 9, 7 kaplan gücünde. 7'si o. Ya 6'sı o. 7, 8, 9 da işte aileden birileri. Yönetim kurulu 3 kişi var. Kalanı hocam yönetim kurulunda 6 kaplan gücünde. Nihat Hatipoğlu. Akademi de bir dünya markası. Sonra işte anlatıyorsun ya ne bileyim ya ama. Bir şey söyleyeyim mi? Yani ben iktisat fakültesinde çok bozuldum. Tıp ne olacak hoca? Hocaya mı tıp soruyorsun sen? Pi parmağında oynatır. Parmağında oynatır. Da iktisat zor. Gerçi bilen de yapıyor, bilmeyen de yapıyor. Ne olacak ya? Bak bugün saat 3'te, işte 4,5 saat. 4 saat kaldı ya. Bugün saat 3'te ekonomi programını dinle. Ne uçacağız ne kaçacağız. Adam gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Diyor ki Türkiye'nin diyor rezerviyle ilgili yalan söylüyorlar. Ya sen söylüyorsun. Nereden biliyoruz? Merkez Bankası'nın sayfasında yazıyor. Yazıyor. Merkez Bankası'nın sayfasında yazıyor kardeşim. Bakıyorsun oradan. Toplaman çıkartman varsa hani ilkokulu torpille geçmediysen, sınav sorularını çalmadıysa bir grup alçak öyle geçmediyse vallahi hiç şey olmaz bence sorun olmaz. Ama ya ne diyeyim ya işte adam kafasına göre böyle takılıyor ya. Yani bugün Hürriyet'e bakmayacağız dedik de Abdülkadir Selvi çok ilginç bir şey yazmış. AKP'de kongreye ilişkin, büyük kongreye ilişkin olarak. Diyor ki aktif siyasette yer almayan, tam cümleyi hatırlamıyorum da, aktif siyasette yer almayan ama toplumun çok benimsediği kişileri AKP'de görürsek şaşırmayalım. Orhan Gencebay'ı alacaklar muhtemelen. Hülya Koçyiğit, plase, yani sürpriz Bülent Serttaş diyorum ben. Ama ya yani böyle bir şey yazmış. Nedir anlamı? Hiçbir fikrim yok valla. Ama evet. Ya ben Orhan Gencebay diyorum. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Buyurun. Bir siz eksiktiniz zaten Orhan Bey. Devam edelim. Cumhuriyet'e baktık. Sabaha bakalım. Ya salla Cumhuriyet'i. Cumhuriyet gazete mi ya? Zamanın gazetesi Gazi Yüzbaşı kardeşine emanet manşetiyle çıkmış. 11 askerin şehit olduğu helikopter kazasından mucize eseri yaralı kurtulan Yüzbaşı Uzun Çakmak'ın doktor kız kardeşi abinin tedavisiyle bizzat ilgileniyor. Allah yardımcısı olsun. Bir an evvel şifaya kavuşsun. Bugün İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı. Bununla ilgili iktidar gazetelerinin tamamında haber var. Ve bakalım burada da var tabii. 12 Mart'ın yıl dönümü bugün. 12 Mart darbesinin 50. yıl dönümü deniliyor. İşte askerlerin verdiği muhtıra, onun üzerinden geçen 1971'in üzerinden geçen zaman kastediliyor falan. Bakalım burada. 2020'deki kabusu bu yıl yaşamayacağız. Söyleyen Sağlık Bakanı. Geç. Geç. Zerre kadar önemi yok. Ya bak zerre kadar önemi yok. Dünkü konuşmayı ne olur hepinizden rica ediyorum ben. Hangi partiye oy verdiğiniz, hangi siyasi liderin peşinden gittiğinizin hiçbir önemi yok. Anayasal hakkınız 5,5 senedir söylüyorum. Yaşadığım müddetçe de söyleyeceğim. Sizin oyunuz en az benim oyum kadar muteberdir. Kime verdiğinizi sorgulatmayın. Kimseye söylemek zorunda da değilsiniz. Ama bu konuda hepimiz birbirimizin yanında durmak zorundayız. Bu ülkenin sağlık bakanı istifa etmek zorunda. Dalga geçiyor ya bizle. Dalga geçiyor. Evet farkındayım kendi yaptığı hiçbir şey yok. Ne talimatlandırılırsa onu yapıyor biliyorum. Ama sırf bunun için istifa etmek zorunda. Çünkü bütün kabinedeki bakanlar bir yana, Sağlık Bakanı bir yana. Onun bir yemini var. Hipokrat yemini, hekimlik andı. Ve her şeyi bırakın. Meslektaşlarını kardeşi gibi göreceğine yemin etmiş bir insan, ölen 350 sağlık çalışanının ardından dün akşamki saçma sapan cümleleri kuruyor. Ya bunun siyasetle bir alakası yok. Lütfen. Lütfen sesinizi çıkartın. Bunun siyasetle uzak yakın alakası yok. Bu demokrasiyle alakalı. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor ya. Ve soru almıyor. Hani çok demokrattınız. Sayın Bakan, ilk ölümü duyurduğunuzda 11 Mart'ta bir hastamı kaybettim demiştiniz. Soru soran muhabirlere evet oğlum, tabii kızım diye hitap ediyordunuz. Neredesiniz? Sözcü karnımız aç, öfkemiz dolu manşetiyle çıkmış. Bugün işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf hepsinin derdi aynı. Milyonlarca ailenin geçim derdi pandemiyle daha da ağırlaştı. Devletin desteği yetersiz, hayat pahalı, maaş az, millet çaresiz, feryat göğü açtı. Amma yapmışsınız ya. Meral Akşener Şanlıurfa demiş, Kemal Kılıçdaroğlu da Uşak'ta. Kemal Kılıçdaroğlu'na demiş ki oradaki yurttaşlar, haciz gelecek her şeyi alacak diye korkuyorum. Meral Akşener'i de mamayı bile veresiye verip para alamıyoruz. Ne? Ha, veresiye verip para alamıyoruz. Esnaf söylüyor, pardon. Anlamadım. Ha, bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl fitre bedelini 30 lira olarak belirledi. Bir kişinin günlük gıdasını karşılayacak bedel olarak adlandırılıyor bu. 30 lira. Her şeyi bırakın. Dün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayına yönelik fitre belirlemesi aslında hani Türk İş belirliyor, DİSKAR yapıyor çalışma falan ya. Bütün bunları salla, ben belirledim diyerek resmen açlık sınırını ortaya koydu. Bir kişi için günlük 30 lira belirledi. 4 kişilik bir aile, bak 5. 3 çocuk, 3 geç bunu. 4 kişilik çekirdek aile. 4 kişilik ailenin günlük gıda harcaması, ya fitrenin tanımından kaynaklı söylüyorum kardeşim, 120 lira. Bir ay kaç gün? 30 değil mi? 120 ile 30'u çarptığında 3600 lira ediyor. Her şeyi bırak. Her şeyi bırak kardeşim, bırak. Türk işi, diski, başkalarını, bunların alayı seni yıkmak için uğraşıyor, tamam mı? Hepsi terörist bunların. Diyanet de mi terörist? 3600 lira bedel çıkarttı. Fitre bedeli bu. Ya bu ülkede samimi inanınım diyenler ağzınızı açmayacak mısınız ya? Sonra diyorsunuz ki susan, bilip de susan dilsiz şeytandır. Ya şeytansınız işte siz. Söylemiyorsunuz bunu. Hadi ben konuştuğumda bana diyorsunuz ki lan senin ne alakan var dinle. Tamam, eyvallah. Sen söyle. Bak Diyanet yapıyor açıklamayı. Bir kişiye 30 lira diyor fitre bedeli. 4 kişilik aile 120 liradan aylık 3600 liraya ihtiyaç duyuyor. Ya ben demiyorum, ben demiyorum kardeşim. Bak ha, doğru Erkan'ın söylüyor. Bu sadece gıdası, karnı doysun diye. Ayağında ayakkabı, kıçında don yok. Isınma gideri yok bunda. Çağdaş giderlerini saymıyorum bile. Hani iletişimdi, bilmem ne. Geç onları, hiç umurumda değil. Sinemaya, tiyatroya gidemiyor falan. Bunları vallahi billahi geçtim ya. Sadece senin kafandaki. Dümdüz şöyle bir hayat. Karnı doydu, kıvrıldı, yattı. Bu kadar. 3600 lira diye Diyanet söylüyor. Ve sen konuşmuyorsun ya. Yok sayıyorsun. İnsan en azından buna utanır ama insan utanır. Sen rahat ol, boş ver. İnsan olmak lazım önce. Türkiye'nin demokrasi endeksindeki yeri İsveç'teki o enstitüden gelen rapor burada da var. Bakalım, devam edelim. Sözcü gazetesi böyle. Bir günü görelim hemen. Kadınların ritmi maske düşürdü manşetiyle çıkmış. AKP'nin insan hakları aldatmacası bir hafta sürdü. 8 Mart yürüyüşüne katılan kadınlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi Tayyip Kaç... Ya bunu da ne yap... Abiciğim öyle bir yazmışsınız ki. Kaç kadınlar geliyor şeklindeki sloganlara ritimle zıplayarak eşlik etmek. Ya vallahi komik oluyoruz. Allah rızası için yapmayın ya. Ya ne olur yapmayın. Başka nasıl söylenir bilmiyorum ki. Ya dünyaya rezil oluyoruz. Ciddi söylüyorum bak, dünyaya rezil oluyoruz. Yapmayın. Adalet Bakanı çıkıp televizyonda konuşmayı çok iyi biliyor. Abdülhamit Bey gözünüzü seveyim yapmayın. Çok komik oluyoruz. Vallahi billahi. Bak yargı mensupları madara oluyor. Emniyet madara oluyor. Yapmayın. Bu insanları bu kadar yola yordamı bilmeyen insanların üstüne atmayın. Yapmayın ya. Vallahi rezil oluyoruz bütün dünyaya. Nasıl açıklayacaksınız? Diyelim ki mevkidaşınızla görüştünüz. Ne diyeceksiniz? Mesela size dese ki 18 kadını 8 Mart'ta gece Taksim'de yürüdükleri için gözaltına almışsınız. Almadık diyebilir misiniz? Hayır. Alma gerekçesini nasıl açıklayacaksınız? Cumhurbaşkanına hakaret diyeceksiniz. O da diyecek ya onlarda öyle bir suç yok. Ama diyelim ki anladı, inandı ve size dedi ki ne yapmışlar hakaret olarak? Sayın Gül, Sayın Abdülhamit Gül, Sayın Adalet Bakanı, Allah rızası için şunu düşünün. Ne cevap verirsiniz? Çevirmeniniz var, sizin söylemenize gerek yok. Çevirmeni ettiğiniz zulmü de çıkartıyorum. Yani ona da çünkü çok şey anlatmanız lazım. Ne diyeceksiniz? Ya yapmayın, gözünü seveyim yapmayın. Rezalet bu ya. Çok utanç verici bir şey. Rezil oluyoruz. Bütün dünyaya rezil oluyoruz. Yapmayın bunu. İşte söyleyemiyorsun. Yani anlatıyorsun. Herkes arazi. Herkes hikaye. Pandemiyle geçen bir yılda ülkede 385'i sağlık emeklisi olmak üzere 30 bin civarında yurttaş yaşamını yitirdi. 385 sağlık çalışanı. Yayın arasında da bir izleyici sormuş. 350 diyorsun, neden? Ya sayı konusunda çok ciddi bir karmaşa var çünkü. Ama burada bir kişi de olsa önemli. Fark etmez. 350, 385, bir inan arasında fark yok ki. Salgın nedeniyle kaybediyorsun o insanları. Hani çok yemek yediği için tıkanıp ölmüyor ki. Bu rezaleti yaşıyoruz. Vallahi yani her gün yeni bir şeye utanmak zorunda kalıyoruz. Evrensel'in manşeti Kod 29 zulmüne son. Pandemi sürecinde Kod 29 ile işten çıkarılan işçilerin sayısının arttığını, patronların fırsatçılık yaparak tazminat ve sendikalaşma haklarını gasp ettiğini belirten İstanbul İşçi Sendikaları Şube Platformu imza kampanyası başlattı. Bizleri öldüren sadece virüs değildi. Koronavirüsten hayatını kaybeden Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği hastane önünde iktidara seslenen sağlık emekçileri, milyonların hastalanıp on binlerin ölümüne yol açan sadece virüs değildi diye konuştular. Pandemide bu kadar ağır bedel ödenmesinin ve hala ödüyor olunmasının sorumlusunun bu süreçten başarı hikayesi çıkarmaya çalışan AKP zihniyeti olduğuna dikkat çeken İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Sahip, geçtiğimiz bir yılda yaşananlar göstermektedir ki Türkiye'de salgınla mücadelenin ön koşulu bu zihniyetle mücadeleden geçmektedir. Ben ne söylenir bilmiyorum ya. Gazeteci Gültekin'e 3388 imzalı destek. Gazeteci yazar Levent Gültekin'e destek için 3388 kişi ortak bir imza ile bildiri açıkladı. Bildiride saldırının kendilerine de yapıldığını belirterek iktidara saldırılara dur deme çağrısı yapıldı. Dün gördünüz mü? Tuğrul Türkeş konuşmuş. Çok acayip ya. Semih Yalçın delisini zapt etsin o zaman demiş. Bak ben söylemiyorum bunu. Milliyetçi Hareket Partisi'ni kuran insanın oğlu söylüyor. Semih Yalçın delisini zapt etsin diyor. Ya bu yöndeki ülkücüler, hani gerçekten bu işin şey nedir bilmiyorum. Onun için soruyorum size. Hani camianın içinde, ülkücü camianın ocağın içinde hiyerarşi demeyeyim de nasıl bir sıralamayla yapılır bu? Yani herhalde Alparslan Türkeş'in oğlunun lafın geçiyordur değil mi, yani esamesi okunuyordur. Aynen böyle söylemiş ya. Semih Yalçın delisine sahip çıksın. Ben gerçekten anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. İsimler o kadar net konuşuluyor ki ortada. Çok net böyle. Laps diye anlatılıyor, söyleniyor. Ad veriyor adam işte. Ben söylemiyorum. Ben söylemiyorum, o söylüyor. Tuğrul Türkeş yani Semih Yalçın diyor. Bu hareket diyor Semih Yalçın'a kaldıysa vay anam vay diyor. Ben değil, o söylüyor yani. Ama hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor ya. Bu ülkede savcısı bilmem nesi. Yani yüzü şuraya kadar kapalı. Sadece zıpladığı için insanlar gözaltına alınabiliyor evlerinden. Tanımadan bilmeden. 25 insan Levent Gültekin'i Bakırköy meydanında saldırıyor. Yüzlerce kameranın ortasında saldırıyor. Soruşturma devam ediyor. Değil mi? Bak bu kadar işte. Bu kadar net. Sorulacak soru bu kardeşim. Kalanı vallahi geç kalanı ya. Yemin ediyorum bak, zerre kadar umursamıyorum. Sadece bu kadar. Bu ülkenin savcıları, soruyorum size ya. Ya vicdanını sızlamıyor mu kardeşim? Sızlamıyor mu hiç? Ya bu soruşturma böyle yürütülemez ya. Böyle olmaz demiyor musunuz? Adama 25 kişi saldırdı. Parmaklarını kırdılar ya. Tekme tokat kafasını korurken parmakları kırıldı. Kimse yok. Ama bak şuraya kadar kapalı. Şuraya kadar kapalı. İnsanları sadece zıpladığı için tanıyıp bilip gözaltına alıyorsun evinde. Amirim bunlar zıpladı. Derdi neymiş bilmiyorum, zıplıyor bu. Ama var bir şey kesin. Boşa, bir insan boşa zıplar mı ya? Ha, iyi bir insan olsa zıplamaz zaten. Tuğrul Türkeş çıkıyor. Semih Yalçın'ın adını veriyor. Daha önce ortada yaşananlar var. Hani 1.000 tane örnek. Selçuk Özdağ'ın yaşadıkları var. Söylenenler var. Meral Akşener'le ilgili sözleri var. Hiçbir şey yok. Parsel parsel birazdan konuşacağız. Yayının sonu ben burayı toparlayıp ondan sonra zaten bu haftanın kitabını ve önümüzdeki haftanın klasik kitabını anlatacağım. Evrensel böyle. Yeni Şafak'a bakalım. Bunlar hep teorist. Alayı teorist bunların. Ama Yeni Şafak öyle mi? Gazetenin güzelliğine bak. Kara ve havada altyapı tamam. Sıra rayda. Karasını diyor, havasını buldun diyor. Raylısın kaldı diyor. Kusur diyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Ankara-Sivas hızlı tren hattını Yeni Şafak'la test etti. 18 yılda ulaşım altyapısına 931 milyar lira yatırım yapıldığını ifade eden Kara İsmailoğlu, bunun %65'ini karayoluna ayırarak altyapı yaptık, 26 havalimanı sayısını 56'ya çıkardık, havayolu altyapısını tamamladık, demiryolunda da altyapı eksiğimizi tamamlıyoruz dedi. Ben demiryolunu çok önemseyen bir insanım. Gerçekten çok da severim ayrıca tren yolculuğunu. Hani kısmet oldu, iş gereği dünyanın farklı yerlerine müthiş tren yolculukları da yaptım. Gerçekten çok etkileyici tren yolculukları. Celal yayında şimdi bu tabii benden çok daha iyi biliyorum. Ben bir kere yaptım. Yemin ediyorum böyle tadı damağımda kaldı. Böyle Fransa'dan İsviçre'ye giden muhteşem bir tren yolculuğu vardır. Efsane. Aynı şekilde mesela İsviçre'de Zürih'ten Davos'a giden yani Alplerin tepeye tırmanan muhteşem yolculuklar. Bizde de tren yolculuğu. Çok eskidir zaten tren yolları ama hikaye bu değil Sayın Bakan. Bu değil. Yapın. Elinize sağlık. Daha çok yani demir ağlarla daha çok döşeyelim. Ama biz hala çözülmemiş tren facialarıyla yaşamaya çalışıyoruz. Ve yok. O insanlar çocuğunu kaybeden insanlar. Onlarla ilgili hiçbir şey yok. Devlet Demiryolları Genel Müdürü sadece sosyal medyada onu blokluyor o kadar. Başka hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ne bileyim ya. Hop. Anında anda. Ben sana söylemiştim tatlım ben bıkmam. Devam edelim. Kabus 2020'de devam etmez. Sağlık Bakanı geç geç bundan sonra geç hiç gelişine ne söyledi? Benim için tek önemli cümlesi var bu saatten sonra. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın. İstifa ediyorum. Onun dışında hiçbir söylediğinin zerre kadar değeri yok. Bakın bugün 12 Mart. Bilin saat 11 olmak üzere. Bu saatten sonra burada bu yayında Sağlık Bakanı'nın söylediği cümleler konuşulmayacak. Hiçbir önemi yok çünkü. Sadece boş konuşuyor. Bir cümle, çok önemli bir cümle bekliyorum. İstifa ediyorum. Onun dışında zerre kadar önemi yok. Akşamın manşeti HES kodlu normal İstanbul'da 15 Mart'tan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarıyla çok sayıda mekana girişte HES kodu bakılacak. Güzel. Bakılsın. Yeni dönemde 10 gün böyle geçti. Denetimli normalleşmede lütfen dikkat. 10 gün geride kaldı. Vaka sayıları %25,83, yeni hasta sayısı %16,88, ağır hasta sayısı ise %7,38 arttı. Ben demiyorum akşam gazetesi. İktidarın göbek deliğinin hemen kenarı. Test sayılarındaki artış %8 olurken ölüm oranlarında %6,24'lük bir düşüş yaşandı. Rakamlar pazartesi masaya yatırılacak. Bir önemi var mı? Bence de yok. Devam. Hiçbir manası yok bunların. Geç. Takvim gazetesine bakalım. Ben daha açmadım. Görelim takvimde ne yazılmış, ne çizilmiş. Bakalım hemen. Yalnız kaldı. Ha yalnız kaldın ya. Ay ay ay tattım benim ya. Doğu Akdeniz üzerinden Yunanistan'a laf çakıyor galiba. Yunan lider Miçotakis, Türk düşmanlarının gazıyla Akdeniz'de karşımıza dikilmeye kalkıştı. Hepsi kaçınca yapayalnız kaldı. Yunan olduğu için yalnız kaldı. Çok güzel ya. Sırlarıyla birlikte gitti. Karahan Çantay'ın yürek yakan dramı. Dün ben yayında sonradan gerçekten hani farklı bir şey mi söyledim diye açtım. İnsanlardan çok mail gelince gördüğünüz bütün yakışıklıları unutun. Hepsinden daha yakışıklı demiştim. Ya o kadar çok insan alınmış ki bunda. Herkes bana insan yetiştirmiş. Olur mu ya? Ondan çok daha yakışıklıları var. Kenan İmirzalıoğlu 5 çeker falan. Ya kardeşim biz hakikaten delirmek üzere olan bir ülkeyiz. Ya gerçekten delirmek üzere olan bir ülkeyiz. İnsanların çok mu zamanı var? Boşluk böyle şeyler mi yaptırıyor? Ben anlayabilmiş değilim. Ama yani yakında gördüm. Bildiğim için. Ya gerçekten gördüğünüz bütün yakışıklıları unutun. Acayip bir yakışıklıydı rahmetli. Ama ya niye tartışıyoruz ki bunu? Çok saçma değil mi ya? Ya insanların gerçekten işi gücü yok galiba. Çok zaman var. Ben çok anlayamıyorum bunu. Hani açayım iki satır okuyayım, buna takılmayayım falan yok da. Karan Çantay Tayland'da öldü. Ablası Betül Çantay konuştu. Türkiye'den üzgün ayrıldı. Sırlarını ise kimseye anlatamadı. Resmen çete tehdidiyle kaçtı. O biliniyor ama arkasından çok vicdan azabı çekmesi gereken çok insan var muhtemelen. Çok acayip ya. Dişmanlık. Dişmanlık mı? İstanbul'da Çiller A oğlu arası dişçiye götürdü. Doktor İE çocuğu dövdü. Gerekçesi ise çürüktü, kolumu ısırdı. Hadi işte delirdik diyorum da ben bunun için diyorum kardeşim. Vallahi delirdik biz ya. Toplu olarak delirdik. Hani bir çocuğun sadece gönlü olsun. Ben ona müdahale etmeden önce gönlünü kazanayım diye 50 dakika, 1 saat sadece onun kalbini kazanmak için taklalar atan doktorlar tanıyorum. Yani etrafımda da var. Çocuk hekimi arkadaşlarım da var. Çok seviyorum. Oğlumun doktoru var mesela. Yani sadece aramızda önce diyalog kurulsun. Ya salla, tedavisini hallederiz ama diyalog kurulsun benden tırsmasın diye. Vay arkadaş ya. Kolumu ısırdı, dövdüm. Yani toplu olarak delirdik. Ciddi söylüyorum. Delirdik artık. Ülke tamamen açıldı. İnanılmaz miras var. İnanılmaz miras. Denizli'de yaşayan Hüseyin Ağa'nın 1. Dünya Savaşı'nda şehit düştüğü sanıldı. Ancak Mersin'e yerleştiği ortaya çıktı. Üstelik aynı adlı torununa 4 milyon liralık muz tarlası bırakmıştı. Hüseyin Ağa'ya bak ya. Vay arkadaş ya. Sen Denizli'den çık diyorsun, Mersin'e yerleş, dik muzu. Öyle değil be. Ağaç anlamında. Yemin ediyorum içiniz kötü. Bilemedim ki ya. Bakalım hocaya da bakalım. Ben bakmam, gerçekten bakmadım. Çok çünkü bugün şu ilk yayını hazırlanırken dün geceden beri yazıyorum, çiziyorum. Birazdan konuşacağız. Bir yandan da tabii şey var. Önümüzdeki haftanın kitabı çok çok etkileyici bir kitap. Çoğunuz okudunuz zaten biliyorum da. Hocam. Eşim sürekli internetten cinsel içerikli şeyler izliyor. Bir araya fazla gelmiyor. Bazen baktığı sayfaları görüyorum. Oradaki hanımlar gibi kıyafet alıyorum. Ama hala sıkıntımız var. Ne yapmam lazım? Hangi sayfalara bakıyor ve oradaki hanımlar ne giyiyor tam olarak? Yani çünkü onların hepsi alınabilir durumda değil. Yani. Bu durumlar düzenli aile hayatını, ailenin cinsel yaşamını olumsuz etkileyebilir. Kişi daha fazla içe kapanabilir. Zaten kapanmış hocam, onu diyor. Sosyal yaşamdan uzaklaşabilir. Özellikle gece yapılan yazışma ve izlemeler... Ya yalanını yiyeyim senin ya. Öyle çok sık yazışma mı yapıyor? Evet. Gece yapıyor mu? Evet. O kötü. Gündüz yapsa bak, yalana bak. Özellikle gece yapılan yazışma ve izlemeler uyku düzenini de bozar. Bu diyorsun yani. Sözlerden ziyade eşlerin birbirinin dikkatini çekmesi bu konuda. Kadın kıyafet aldım, kıça lateks giyiyorum diyor. Daha ne yapsın? Daha ne yapsın? Ağzında kırmızı topla mı dolaşacak evde? Bu konuda eşlerin cinsel isteklerini dikkatli değerlendirmesi, mümkün olduğu kadar ortak noktalarda buluşması önemlidir. Psikolog tavsiyeleri de önemli. Sözden ziyade diyor eşin birbirinin dikkatini çekmesi. Kadından daha ne bekliyorsun bilmiyorum. Yani hakikaten şuradan zincir, ağızda kırmızı top, herhalde öyle. Akışına bırak diye var. 6 aylık evliyim. Olmaz efendim, o 3'tür. 3 ay önce 3 aylık evliydim mesela, öyle kurabilirsiniz. Eşimle uyumlu bir beraberliğimiz var ama ilişkiden sonra yüzü asılıyor, hiç bana bakmıyor. Neden böyle oluyor? Klasik efendim. Bu toprakların normali. İşi bitti, döndük içini yatıyor. O kesin yani, değişmez o çünkü. Bir kere ilişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. İlişki sonrası dokunma dokunmalar ve öpmeler, çiftler arasındaki duygusallığı. Hocam sen de işi biliyorsun ha. Eviriyorsun, çeviriyorsun, lafı getiriyorsun oraya. Sevgi ve minneti arttırır. Aksi durumlar sende olduğu gibi gerilim yaratır. Cinsel ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz. Farklı sorunlar için ise iç hastalıkları uzmanına gidin. Hocam, kurban olsun hocam sana. Bir daha söyle. Hocam, 59 yaşındayım. Gece idrara çıkarken zorlanmam oldu. Bu beni huzursuz etti. Doktor TPSA testi yazmış. Bu ne demek? Sana ne? Doktor yazmış. Laborantta uygulayacak onu. Seninle bir alakası yok. Rahat ol sen. Yani onu senin bilmen gerekiyor olsaydı ilkokulda, ortaokulda, lisede öğrenirdin zaten. Tıpla alakalı bir şey. Öyle düşün. Total protat. Protat, o prostat olabilir mi hocam? S düşmüş. He? Evet. Total prostat spesifik antijen testinin kısaltmasıdır. Normal prostat bezi tarafından yapılan PSA kana daha az geçer. Büyümüş tümörlü dokudan oluşan PSA kana daha fazla kana geçer. Ya hocam konuştuğunuz Türkçenin ben sizi tam şey olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz daha özen gösterilebilir. Büyümüş tümörlü dokudan oluşan PSA kana daha fazla kana geçer. Çok iyi. Anladı yani bu bunu şimdi öyle mi? Hocam diyor ben diyor gece işeme de zorlandım kalktım diyor huzursuz oldum. Doktora gittim TPSA istedi. Sen de ciddi ciddi anlatıyorsun. Adam anladı. Yani o şu anda etrafındakilere şöyle diyor mesela kahvede taş vururken. Oğlum büyümüş tümörlü dokudan oluşan PSA kana daha fazla geçiyor. Lan bunu da bilin artık be. Ne öküzlerle oturuyoruz şu masada ya. Yüksek seviyelerde TPSA prostat büyümesi enfeksiyon veya kanser gibi bir prostat problemi olduğunu gösterebilir. Bunu dedin, halt ettin. Çünkü o onu kolluyordu. Kanserle alakalı mı? Onu derdi oydu. Yoksa yani işte PSA tümörlü dokudan daha çok geçer, öbürü daha az geçer. O değil onun derdi. Kansere tetkikimi yapıyor la bu. Aferin. Tebrik ediyorum. Kuş kondurdunuz hocam. Vallahi. Kuş kondurdunuz. Kuş orta yerde duruyor artık. Şimdi gelelim şu kitap işine. Önce bu hafta okuduğum kitaplar. Şimdi bu hafta bir yandan yeni çıkan kitaplar var, yeni çıkan yayınlar var biliyorsunuz. Bir tanesi arkada duruyor. Sevgili Ozan'ın, Ozan Bingöl'ün o kitapla ilgili konuşmuştuk. Kontrolsüz Güç, Vergilerimiz Nerede alt başlığıyla çıktı. Siyah kitaptan. Bu daha önce de söylediğim için daha hızlı geçeceğim Ozan'ın kitabını. Vergi gibi tatsız boktan bir konu en fazla bu kadar ilgilendirecek şekilde anlatılabilir insanlara. Hakikaten eline koluna sağlık diyeyim. Bizim paramızın, vergi tanımı altındaki paramızın ne demek o? İnsanların gönüllü olarak geri almamak üzere kendi rızalarıyla devlete, altyapılarda kendi iyiliği, kendi çıkarları için kullanmak üzere devlete verdiği para. Diyor ki babanızın parası değil ama bugüne kadar babanızın parası gibi yediniz 20 yılda. Örnekleriyle anlatmış. Şahane bir çalışma Ozan'ın kitabı. Çok teşekkür ediyorum. Kendisi imzalayarak yollamıştı kitabı bana. Ben de kitabın aynından daha önce söylediğim gibi hani öyle bir geleneğim var. Ayla Kutlu'dan öğrenmiştim üstümde kalmasın. Onundur çünkü. Ben de aynından başka birine hediye ettim. Bu bir. İkincisi ben kitabı okumuştum. Bu cumaya zaten tanıtımı gelecekti. Sevgili Murat Ağrel parsel parseli o da imzalayarak yollamış eksik olmasın. Onun üzerine ben bu kitabı da hediye ettim kendi okuduğumu. Şimdi burada bir Melih Gökçek kitabından bahsedebiliriz. Kırmızı Kedi'den çıkmış bir kitap ve eğer yanlış okumadıysam dün ya da önceki gün Murat 120 bin satışı geçtiğini söyledi kitabın. Muhteşem bir şey Türkiye şartlarında. İçinde öyle bir hikaye anlatıyor ki. 1980'lerin başından başlayarak yani ANAP'ın kuruluşu daha öncesinde mütedeyyin kanat içinde yer aldığı milli mücadele yeniden milli mücadele grubunun içinde ki onlar hani ben de bir dönem onunla ilgili çalışmıştım NTV'de hazırlayacağım bir haber üzerine AKP'nin kurucu kadrosu içinde çok ağır isimler vardır. ANAP'ın içinde, Anavatan Partisi'nin içinde, tırnak içinde gerici olarak adlandırılan kesim. Hatta bununla ilgili çok da gülüşmüştük. Cemil Çiçek de kulakları çınlasın zamanında. Orada gerici diyorlardı, burada ilerici diyorlar diye. İşte Cemil Çiçek'in, Ali Coşkun'un aralarında bulunduğu, Melih Gökçek'in aralarında bulunduğu bir grubun o oluşumdan çıkarak Türkiye'de belediye sistemi içinde Melih Gökçek'in nasıl parsel parsel ortalığı götürdüğünü anlatıyor. Örnekleriyle ve kitabın daha giriş cümlesinde Murat diyor ki biliyorum bunlarla ilgili bugüne kadar hiçbir savcının dava açmamış olmasına çok şaşıracaksınız okuduğunuzda. Hatta şundan da eminim bana dava açacaklar bununla ilgili. Ben zulüm göreceğim belki saldırıya uğrayacağım ama bu kitabı bırakmak zorundayım ve istiyorum ki Melih Gökçek bana dava açsın diyor. Açsın ki bütün bunları suratına çarpayım tek tek. Nasıl olduğunu göstereyim. Gerçekten çok acayip bir çalışma. Eline koluna sağlık. Murat Ağareli'nin Kırmızı Kedi'den çıkmış bir kitap. Bendeki ikinci basımı, yani daha doğrusu Murat'ın yolladığı ikinci basımı, bende birinci basımı vardı. İlki. Şu kitaptan bahsetmiştim. Benim için çok şahane bir kafa dinleme aracı oldu. Yoğun geçen dönemlerde hakikaten çok çok rahatlattı beni. İki iyi isim Emine Uşaklıgil ile birlikte Serra Yılmaz'ın hayat tecrübelerini, yaşadıklarını anlattıkları karşılıklı bir söyleşi kitabı bu. İçinde çok acayip insanlar var, dostluklar var, yaşanan ortamlar var. Benim kafamı çok rahatlatan bir kitap oldu. Hafta sonu geldiği için Can Yayınları'ndan ikinci baskısı, onu da tavsiye ederim size. Bir diğeri de bu zaten hani bu kitap mesela çok daha hızlı geçti benim için. Çünkü bu yazıların pek çoğunu okumuştum. Sizinle de paylaşmıştım zaten. Rıza Bey, Rıza Türmen, saygın bir hukukçu olarak 10 yılı uzun 10 yılı geçmiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığı kariyeri de dahil olmak üzere bu alanda dünyanın önemli isimlerinden bir tanesi ve Türkiye'nin demokrasi arayışını yazmış. Farklı başlıklar altında bugüne kadar köşe yazılarında köşe yazılarının bir derlemesi bu ama sistematik bir şekilde bir araya getirildiği için çok etkileyici bir çalışma olmuş. Bu da bir parça hani yaşadıklarımızın manası nedir'i anlayabilmek için önemli bir çalışma. Türkiye'de demokrasi arayışı Doğan Kitap'tan çıkmış bir kitap. Bu da benim için bu haftayı geçirdiğim, bu hafta için çok böyle eğlenceli hale gelen kitaplar. Şimdi iki tane ayrı kitap var elimde. Burada durması gereken. İki önemli insandan bir tanesi benim çok eski bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım, çok iyi bir yazar. Atilla Şenko'nun yeni kitabı çıktı, Hoş Bulduk Hayat. Bu hafta sonu okunacak kitaplardan biri ama Atilla deyince ben bana imzaladığı ilk kitabı bulup çıkarttım. Benim için çok önemli, çok severim buradaki öykülerini aynı zamanda. Her gün Perşembe olsa 1998 yılında imzalamış. Dostluğumuz gibi epey eski. Eline koluna sağlık diyelim. Yeni bir çalışma. Bakalım ne bulacağız? Onu da zaten burada anlatacağım size. Hafta sonu onun da çalışılır. Bir diğeri de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. Mecliste yaptığı konuşmalardan tanıyorsunuz ağırlıklı olarak. Kendisi aynı zamanda bir bilim tarihçisi. O bir kitap hazırladı. Yaşamak için Sosyalizm İleri Kitaplığından çıkmış bir kitap. Sağ olsun o da imzalayarak yolladı. Zaten geleceğini söylemişti. Hep birlikte insanca yaşanacak bir ülke kuracağımıza inançla dostlukla diye imzalamış. Böyle bir inanç başım gözüm üstüne. Çok teşekkür ederim. Kitabı biraz kurcaladım ben. Neden sosyalizm sorusunu kendince bir bilim tarihçisi olarak aynı zamanda çok dürüstçe, namusluca, ahlaklıca yanıtlamaya çalışmış. Hafta sonunun benim için aydınlatıcı yönlerinden bir tanesi olacak. Çok teşekkür ediyorum kitap için. Yaşamak için Sosyalizm kitabına. Ha, geldik Serdar Altındeş'in sorusuna. Dünya klasiklerinden ne var sırada? Dünya klasiklerinden şu var sırada. Bu ekranda gördüğünüz insanlar bir tanesinin adı Jose, Jose, diğerinin adı Pilar. Soyadları Saramago. Biz önümüzdeki hafta körlüğü konuşacağız. Kitabı çoğunuz okudunuz, biliyorsunuz. Filmi var aynı şekilde. Meryl Streep'in çektiği bir film. Ya bana kalırsa çok iyi bir film değil ama oyuncu kadrosu Gael Garcia Bernal var mesela benim için acayip bir oyuncudur. Hakikaten çok acayip bir oyuncudur. Sadece onun için bile filmi oturur seyrederim. Filmi var ama körlüğü konuşacağız. Şimdi körlüğü konuşma gerekçemiz şu. Bu deminki fotoğraf var ya, bir daha göstereyim onu. Bu Lizbon'da bir duvar fotoğrafı. Duvara çizilmiş bir resim. Bak önünde küçücük bir kafa görünüyor sol altta, görüyor musunuz? O kafa benim çok sevdiğim bir arkadaşıma ait. Zeynep Aslan'ın. Eşi Dursun'la birlikte çok sevdiğim iki dostum. Zeynep çok iyi bir okuyucu aynı zamanda. Gerçekten çok iyi, çok sağlam okuyan bir insan. Dün onunla konuşurken dedi ki Nusal abi ne olacak kitap? Ben de elimdeki ihtimalleri söyledim. Çünkü dün çok uğraştım bununla. Artık size de haksızlık ettiğimi biliyorum. Özellikle dünyanın uzak köşelerinde yaşayan sevgili dostlar sizlere haksızlık ediyorum. Çünkü kitaba ulaşmakta zorlanıyorsunuz. Neler var dedi mesela. Ne çalışıyorsun şu anda? Ne olabilir? Saydım ona işte. Balzac vardı bir tane. Kazantzakis vardı. Zorba'yı konuşmak üzere böyle bir ihtimal olduğunu söylemiştim. Bir de Gogol olabilir demiştim. Dedi ki neden Saramago konuşmuyoruz körlük? Yani zaten içinde böyle bir ihtimal olacaktı. Zaten konuşacaktık ama doğrusunu isterseniz bu kadar kısa süre içinde düşünmemiştim ama Zeyno özellikle şurada çok doğru bir şey söyledi. Dedi ki saf kötülüğü konuşmak doğru olmaz mı? Çünkü kitap gerçekten saf kötülüğü anlatıyor. Kötü olabilmeyi anlatıyor. Kötülüğün bir hastalık yoluyla, körlüğün insanlara bulaşması halinde. Yani insanların farklı bir düzlemde eşitlenmesiyle birlikte kötülüğün neden yok olmayacağını sorguluyor mesela. Muhteşem. 1998 yılında çalışmalarıyla Nobel almış bir yazar, José Saramago. Ve 98 yılının ödül gerekçesine bakarken, Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilme gerekçesine bakarken kendisinin yazdığı kurmacanın insanlara aslında anlaşılamayanı anlatmakta ne kadar önemli işlev sağladığını söylemişler. Genelde ödül gerekçeleri çok uzun ve çok karmaşık olur. Bunda öyle olmamış. Çok güzel anlatmışlar dertlerini. Bu bir distopik roman olarak adlandırılabilir. Yani kötü bir evren içinde, kötü kurgusal bir evren içinde geçiyor ama anlattıkların içinde çok şey göreceğiz. Çok şey konuşacağız. Saramago olmayı konuşacağız. Yurdundan sürgün olmayı konuşacağız. Başka bir coğrafyada edebiyatla uğraşmayı konuşacağız. Yazdıklarının ötesinde insanlar tarafından konuşacağız. İnsanların nasıl olduğunu konuşacağız. Portekiz'i konuşuruz. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Lizbon'u konuşuruz biraz. Ben çok severim çünkü. İstanbul gibi böyle Yeditepe üzerine kurulmuş. Çok acayip bir şehirdir Lizbon. Görenleriniz, benden çok daha iyi bilenleriniz vardır. Keşke telife takılmasak da alttan böyle inceden de bir fado yapıştırsak. Bugün için yani bu kitabın belirlenmesindeki yardım için Zeynep Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Zeyno sağ olsun o bastırdığı için böyle bir şey oldu. Önümüzdeki cuma José Saramago artık ne derseniz onun körlük kitabını konuşacağız ve saf kötülüğü konuşacağız. Bugün için çok teşekkür ediyorum. Bu hafta için çok teşekkür ediyorum hepinize. Bu hafta da beni yalnız bırakmadınız çünkü buradaydınız ki bu yayına verebileceğiniz en büyük destek, en büyük katkı biliyorsunuz. Onun dışında katkımız olmaz mı? Vallahi olur. Mesela şunları yapabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyütece bir dokunun. Geldiğiniz yer benim kanalım işte. Gördüğünüz orada abone ol diye bir düğme var. O çok önemli. İsterseniz ünsalunlu.com.tr adresinde de var aynı düğme. Oradan da yapabilirsiniz ama ona dokunduğunuz anda bu yayını destekleyerek ki 5 kuruş harcamayacaksınız. Ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim birader demiş olacaksınız. Ben seçerim. Sadece ben seçerim. Bu yüzden önemli abone olmak. Ona dokunduğunuzda bir tek mail adresi isteyecek sizden. 5 kuruş para istemeyecek. Sadece bu. Yanında da küçücük bir zil var. Onu da tıklayacak olursanız o zilde yayınlar başlamadan bana haber ver anlamına geliyor. Bir de katıl diye bir düğme var. Aynı düğme nasıl kullanılacağı YouTube'un arama açılış sayfasında var benim sayfamda bir videoyla. Ama ünsalunlu.com.tr'de de var. Onu da tıklayarak bu yayını eğer isterseniz aylık küçük katkılarla destek olabilirsiniz. İsterseniz. İstemezseniz hiçbir önemi yok. Bu arada unutmadan YouTube'dan bu yayını izleyenler için şu yukarı doğru baş parmak işareti var ya, hayati tuşu o. Aman diyeyim atlamayın. Eğer yayını beğendiyseniz beğeninizi gösterin. Çünkü oradaki beğeni sayısı arttığında YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek demek. Katıl düğmesi böyle kullanılacak isterseniz. Bir de ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Eğer sizler de gelirseniz hayatımızı konuşmaya kaldığımız yerden devam ederiz. O ana kadar herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, yüzünüzün güldüğü, sevdiklerinizin yanınızda olduğu şahane, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.